Ayrım dört. İnci burnunun ucunu tuttu. Kadın gibi kokuyormuşum sözüm ona. Bir de dilini dişlerinin arasına sıkıştırarak maskaralık yapıyordu. Beni gönüllerinin dilediği gibi parfümleyip pudraladıktan sonra üstüme mavi sünnet elbisemi giydirdiler. Takyede düzleştirilmiş saçlarımın üstüne yana yatık bir biçimde oturtuldu. Bir erkek nasıl takke giymelidir bunu İnci'den daha ayrıntılı kimse bilemezdi. Heyecandan yerinde duramıyordum. Ben zıpladıkça annem ayaklarıma beyaz çorapları giydirmekte, ipek terlikleri bağlamakta zorluk çekiyor. Azar üstüne azar. Derken elinde meyve tepsisi ve bir bardak sütle Feride içeri girmez mi? Midem bulanmaya başlamıştı. Ama zorlanınca sanki zehir içiyormuş gibi biraz süt içtim ister istemez. Dışarı çıktığımda yüzümdeki ürkekliğe gülen babamla el ele tutuşup aşağı indik. Hacer ile Feride bana bir kez daha bakmak için geldiler. İncinin eteğine yapışmış olan Mehmet birdenbire feryat figan ağlamaya başladı. Bilmem kıskançlığından mı yoksa korkusundan mı? Babaannemin kaşları çatıldıkça Mehmet'i aceleyle oradan uzaklaştırdılar. Salon konuklarla doluydu. Feride likör ve çikolata ikramı yapan anneme yardım etmekteydi. Gülen, yüksek sesle konuşan insanlar sık sık maşallah diye bağırarak şerefime kadeh kaldırıyorlardı. Sünnetin komşumuz yüzbaşının evinde yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı gün benden başka onun oğlu ve mahalleden 6 çocuk daha sünnet edilecekti. Birden ön kapının zili çaldı ve içeri dimdik yürüyen, asker olduğu her halinden belli olan yüzbaşı girdi. Onu görür görmez dizlerimin bağı çözülüverdi. O ise çenemin altını gıdıkladı ve kalın sesiyle hadi bakalım, her şey hazır, seni bekliyoruz dedi. Mezbahaya götürülen kurbanlık koyun gibiydim. Midem öylesine bulanıyordu ki neredeyse kusacaktım. Annem yaklaştı ve elini omzuma koydu. Yüzbaşı içkisini bir hamlede devirdikten ve Feride'nin tuttuğu çikolataları elinin tersiyle ittikten sonra elimden tuttu. Öbür elimden de babam. Konukların uğurlama çığlıkları arasında çıktık. Annem diğerleriyle birlikte odada kalmıştı. İpek terliklerim kirlenmesin diye babam yüzbaşının evine giden patikadan beni kucağında geçirdi. Evin dışında çocuklar birikmişti. Hatta aralarında baba yiğit olan birkaçı sünnet kıyafetlerini daha yakından izleyebilmek umuduyla bahçenin içine kadar girmişti. Onlarla göz göze gelmektense yüzümü babamın omzuna gömmeyi tercih ettim. Evin içi çiçekler ve gümüş renkli kağıt şeritlerle süslenmişti. Bizim ev ne kadar hareketliyse burası da o kadar sessizdi. Babamın kucağında holden geçerken tanıdık emektarların salonu tepsiler dolusu içki taşıdıklarını gördüm. Sünnet çocukları için hazırlanmış ufak bir odaya girdik. İçeride yaşları benden biraz büyükçe 6 veya 7 çocuk bulunuyordu. Hepsi de benimkine benzer kıyafetler giymişlerdi. Canlı canlı konuşuyorlardı. Benim artık iliklerime işleyen korkudan onlarda eser yok. Bir büyük gibi beni selamladılar. Nasıl böyle soğukkanlı olabildiklerine şaşıyordum. Babamla yüzbaşı diğer büyüklere merhaba demek üzere beni odada bırakıp çekildiler. Biz bize kaldığımızda oğlanların en kabacası ki sanırım 8 yaşında falandı. Ortalıkta bir azametle dolaşmaya ve doktoru görmek üzere ilk defa kimin alınacağı üzerine yorumlarda bulunmaya başladı. Derken içeri bir hokkabaz daldı. İskemle ve masaların arasında düdük çalarak dans ediyordu. Ardından elindeki portakalları havayı atıp tutan bir ikincisi geldi. Her ikisi de kalın kaşları, beyaz suratları ve kırmızı burunları ile öylesine gülüştüler ki kısa zamanda hepimiz kahkahalara boğulmuştuk. Sünnetin korkusunu adeta unutmuştum. Salondaki çalgıcılar akort yapıyorlardı. Sonra bir kadın bana Hacer'i hatırlatan bir sesle şarkı söylemeye başladı. Az sonra baktım, odada en yüksek sesle gülen benim. Hokkabazlar da başarılarını verdiği mutlulukla bizi güldürme çabalarını iki katına çıkarmışlardı. Bilmiyorlardı ki o anda güldüğüm kendileri değil, aklımdan geçmekte olan Hacer'in şen ve oynak göğüsleriydi. Giderek daha çok sayıda hokkabaz bize katıldı. Onlar ortada oynak havalar çalarken biz de çevrelerinde zıplayıp hopluyorduk. Aramızdaki en büyük çocuk imamın hamur suratlı şişman oğluydu. Kalın camlı büyük bir gözlüğü vardı. Hiç beklenmedik bir anda biri hokkabazın kukuletasını kapıp onun başına geçirdi. Kalın merceklerinin ardında kırpıştırdığı baykuş benzeri gözleriyle öyle gülüştü ki kahkahalarımızı tutamıyorduk. İmamın oğlu bu anlatılmaz derecede aptal görüntüsüyle olduğu yerde durmaya devam ederken bizim gözyaşlarımız artık yanmaya başlayan yanaklarımızdan aşağıya yuvarlanıyordu. Kapıda yüzbaşı belirdi ve yukarıya çıkmamız gerektiğini söyledi. Hokkabazlar, kahkahalar, eğlence hepsi birden sona erdi. Salondaki çalgıcılar bile artık susmuştu. Nefesimizi tutmuş, etrafımıza şaşkın gözlerle bakmaktaydık. Babamla el ele tutuşup diğer çocukların ardından merdivenlerden çıktık. Tanrım, her basamak ne büyük bir çaba gerektiriyordu. Ve her basamakla varmak istemediğim sonuca nasıl adım adım yaklaşıyordum. İmamla oğlu tam önümüzde yürümekteydiler. İmam oğluna cesaret vermeye çalışıyordu. Bak söylüyorum, korkacak bir şey yok. Buradaki en büyük çocuk sensin. O nedenle en gözü pek de senin olman lazım. Diğerleri örnek diye sana bakacaklar. Ama zavallı şişman oğlan gözü pek olmak ne kelime, korkudan tir tir titremekteydi. Uzun bir koridorun sonunda bulunan bir odaya geldik. Pencereden bahçe görünüyordu. Bizim bahçeye doğru baktım ve orada ortaya yayılmış halının üstünde oynayan Mehmetli İnci'yi gördüm. Kaçıp onların yanına sığmak isterdim ama mümkün mü? Babamın güven veren eli elimi kavradı. Pencereden baktığım yeri o da görmüştü ve bana yanımda olduğunu söylemek istiyordu. Odada 8 yatak vardı. 4'ü bir yanda, 4'ü öbür yanda. Sanki yatakhanedeymişiz gibi sıralanmışlardı. Her yatağa tertemiz çarşaflar serilmiş, mavi saten yorganlar örtülmüş, yastıklara kenara dantelli yastık yüzleri geçirilmişti. Odanın ortasında geniş bir masa vardı. Üstünde şekerlemeler, meyveler, şerbet bardakları. Hokkabazlar da peşimizden buraya kadar gelmişlerdi. Yerde taklalar atıyor, dans ediyor, düdük çalıyor, kukletalarını havaya fırlatıyor ve benzeri maskaralıklar yapıyorlardı. Babam birkaç gün kullanacağım yatağı gösterdi bana. Pencerenin yanındaki yataklardan biriydi bu. İçim rahatladı. Hiç değilse buradan dışarı bakabilir, İnci ile Mehmet'i izleyebilirdim. Odaya doktor girdi. İçimden gelen bir dürtüyle bakışlarımı başka bir yöne çevirdim. Şişman olana baktım. Zavallının yanaklarından kan çekilmişti. Dizleri uzun el tayesinin altında öyle titriyordu ki bu bacakların üzerinde nasıl durabildiğine şaşıyordum. Korkusu bulaşıcı hastalık gibi bana da geçti. Buradan kaçmak, çığlık atmak, annemi çağırmak, İnci'nin uyuşturucu kollarına sığınmak istediği için. Babama baktım, alt dudağımın yenemediğim bir güçle titrediğini fark etmiştim. O çok sevdiğim, asil, şefkat dolu, içine kapanık yüzlüyle bana doğru eğildiğini hatırlıyorum. Elimi sıkıca kavrayan parmaklarıyla sanki bana dayanma gücü aşılıyordu. Diğerlerinin duymasından korkar gibi yavaşça, "Merak etme," dedi. "Bir iki dakika daha dişini sık. Bak, hepsi yakında bitecek, göreceksin." Doktor kımıldamadan duran bütün çocuklara şöyle baktı önce, sonra gürültülü bir kahkaha kopardı. "Hayret," dedi neşeli bir sesle. "Odada 8 çocuk var, gene de çıt çıkmıyor." Gözü bana ilişti. "En küçükleri sen görünüyorsun. O nedenle ilk önce sen geleceksin." Elimi tuttu ve gözlerimin içine baktı. "İşte korkuyor görünmüyorsun," dedi sakin bir şekilde. "Zaten korkacak ne var değil mi? Ben iyi çocukların canını yakmam. Baban da senin çok iyi bir çocuk olduğunu söylüyor. Hadi gel." Kanmadığımı yüzümden okuyup kandırmaya çalıştı. "Göreceksin, hiç acıtmayacağım." Kolumdan tuttu ve beni yandaki boş ve küçük bir odaya götürdü. Odanın görünüşü zaten korkuyla çırpınan yüreğime yeni bir korku saldı. Yüzbaşı odanın ortasındaki özel masanın üstüne çıkardı beni. O bir yanımda duruyordu, babam öbür yanımda. Yüzümü pencereye doğru çevirdiler. Doktor bir köşede kara bir çanta içine dalıp çıktıktan sonra kaynayan su ile ilgilenmeye başladı. Bana yıllar geçmiş gibi gelen bir süreden sonra masaya yaklaştı. "Şimdi uslu çocuk olacaksın ve kımıldamadan duracaksın," diye emretti. Boşuna nefes harcıyordum. Kımılda dese bile kımıldayacak halde değildim ki. Ayaklarım sanki masaya çakılmış, bedenim buz kesmişti. Işıldayan bir alet gözüme çarpınca başımı yana çevirdim. Doktor canlı bir sesle, "Hadi bakalım Hüsnü Bey, görelim bu oğlunda ne kadar yürek varmış," dedi. Babam entarimi kaldırdı ve belimden aşağısını oynatamayacağım bir biçimde beni tuttu. "Aç bacaklarını," diye emretti doktor. Artık sesindeki tatlılık kaybolmuştu. İşini bir an önce bitirmek isteyen bir görevliydi şimdi o. Gene gürledi, "Daha aç." Titreye titreye söylediğini yaptım. Yüzbaşı ayak bileklerimden tutarken babam kollarımı kıskaca almıştı. Doktor yaklaştı, gözlerimi kapadım. Eğer ölmek gerekiyor olsaydı o anda ölebilirdim. Ani bir acı duyum ama işte hepsi o. Her şey gerçekten de başladığı gibi bitmişti. Sünnet olmuştum. Kuşkularım ne kadar değersizmiş. Gene de içimi boşaltacak bir şekilde avaz avaz ağladım. Bağırmak o ana kadar bastırdığım sinirlerin boşalmasına yarıyordu. Adet yerini bulsun diye bağırıyordum. Yüzbaşı beni yatak odasına taşıdı. İkinci kurban kapıda bizi bekliyordu. Yatağıma yatınca hokkabazlar çalgılarını çalmaya, ortalıkta taklalar atmaya başladılar. Bütün bunları benim için yapıyorlardı. Ne kadar da önemliymişim. Gururlandım doğrusu. Sünnetten sonra içim el verdiğince şeker yemeye kararlıydım. Ama ne mümkün, uykuya dalıvermişim. Uyandığımda herkesin sünneti bitmişti. Salondan hafif bir müzik sesi geliyordu. Hokkabazlar gitmişlerdi. Gökyüzündeki yıldızlar bulutsuz gece içinde daha yakın, daha parlak görünüyorlardı. Müzik, bardak şıngırtıları ve kahkahalardan oluşan bir ses yığını ara sıra aşağılardan süzülüp geliyor ve benden başka bütün çocukların uyuduğu bu odaya doluyordu. Henüz tam açılmamıştım. İçimde bir mutluluk duygusu vardı. Yana dönüp tekrar uykuya daldım. Ertesi sabah güneş ışığı ve kahkaha sesleriyle uyandığımda ayak ucumu hediye paketleriyle dolu buldum. Hemen kalkıp oturdum ve kutuları birer birer açmaya koyuldum. Bir önceki günü kazasız belasız atlatmıştık ya. Herkes birer kahraman kesilmişti. Yok, bu biraz abartılı oldu. Şişman çocuk dışında herkes demek daha doğru. O da hiç değilse şakacıymış. Bize anlatıyordu. Doktor kendisine yaklaştığında öyle korkmuş ki bir at gibi kişnemeye başlamış. Biz gülerken içeriye bir Arap bacı girdi. Elinde kahvaltı tepsisiyle. Tepside beyaz peynir, üzüm, haşlanmış yumurta, ekmek ve tereyağı, vişne ve gül reçelleri, limonlu çay, kısacası her şey vardı. Bacı bizi alaya aldı. Zavallı bizler. Ne kalkabiliyor ne de yürüyebiliyormuşuz. Ya iştahımız? Dün bize hiçbir şey beğendirememişler. Öyle ki bacı korkmuş. Acaba acımızdan ölür müyüz diye. Bütün bunları gözlerinde alaylı bir ifadeyle söylüyordu. Daha 24 saat önce gösterdiğimiz yüreksizlik için bizi cezalandırıyor gibiydi. Kahvaltıdan sonra herkesin annesi geldi. Ertesi gün evlerimize dönecekmişiz. Anneme neden bir akşam önce beni görmeye gelmediğini sordum. Meğerse gelmiş ama ben uyuyormuşum. Uyandırmaya kıyamamış. Birisi ona sünnet sırasında hiç ses çıkarmadan durduğumu söylemiş. O da benimle gururlanmış. Utancımdan kızardım ve ona gerçeği anlatmaya çalıştım. Ama devam etmeme fırsat vermeden parmağını dudaklarıma dayadı. Bazen en korkak görünenimiz en yürekli olanımızdır dedi. Mehmet bana lokum göndermiş. Üstelik kahvaltıda benim için ağlamış. Bu bana öyle dokundu ki kendi kendime söz verdim. Bir daha oyun oynamasını beceremediği zaman ona kızmayacaktım. Sözümü ancak 3 gün tutabildim. Sarıyer, en güzel sünnet armağanı bana Ahmet amcamdan gelmişti. Sallanan kocaman bir tahta at. Babamın küçük kardeşi olan Ahmet amcam yakışıklı, uzun boylu ve hareketli bir kişiydi. Gençlik günlerindeki delişmenliğiyle büyük babamı epey telaşlandırmış ama zengin bir genç kızla evlendikten sonra adam akıllı durulmuştu. Hem onu hem de karısını çok severdim. Onlar da çocukları olmadığı için beni el üstünde tutarlar, olabildiğince şımartırlardı. Yüzbaşının evinden kendi evime döndüğüm gün Ahmet amcamla Ayşe yengem içi paketlerle dolu bir faytona çıka geldiler. Gelişleri önceden haberli değildi. O nedenle kendilerini her zamankinden daha gürültülü bir şekilde karşılamıştık. Hele biz çocuklar çığlık çığlığa bağırmakta ve büyüklerimizin şişitlerini kulak arkası etmekteydik. Amcam Mehmet'e içi doldurulmuş oyuncak hayvanlar anneme kendi çiftliğinden yağ, peynir ve yumurta getirmişti. Ayşe yengem utangaç yaratılıştaydı ama bence dünyanın en tatlı insanıydı. Sarı saçlarına ters düşen büyük kara gözleri vardı. Babaannemin yanında hiç konuşmamasını, herhangi bir görüş belirtmemesini babaannemden korkuyor diye değerlendirirdim. Aslında hayatımın daha ileri bir döneminde keşfettim ki Ayşe yengemin babaannemden çekinmesine hiç gerek yoktu. Çünkü babaannem onu da onun parasını da çok seviyordu. Babaannem için hayatta paradan daha değerli bir şey yoktu ki. O gün onların gelmesiyle ev şenlendi. Bizim bağırışlarımız amcamın yüksek perdeden kahkahalarına, babaannemin hizmetkarlara verdiği emirlere, annemin ve yengemin cıvıltılarına karışıyor, evimizin geleneksel durgunluğuna hiç alışık olmadığımız bir canlılık katıyordu. Tahta atımı oyun odasına amcam getirdi. Ben hala güç yürüdüğümden kendisini zorlukla izlemekteydim. Bindirdikleri atın üstünde Mehmet eğlenirken ben kıskançlıktan çatlıyordum. Amcam uzun süre bizimle oynadı. Yanımızdan ayrılırken beni beraberinde Sarıyer'e götüreceğini söz verdi. Sarıyer'i çok severdim. Bir kere oradaki ev bizim ev bu evden daha büyüktü. Ayrıca dışarıda geniş bir açıklık, meyve bahçeleri ve çiçek serleri vardı. Hele bahçıvanları. Bir bahçıvandan umulmayacak kadar çocuk dostuydu. O yıllarda biz yılda 3 ay Sarıyer'de otururduk. Rumeli yakasına genellikle sıcaklar basmadan yani Mayıs ayında giderdik ama bu yıl büyük babamın ölümü ve benim sünnetim yaz döneminin büyük bir kısmını İstanbul'un dayanılmaz sıcağı, toz toprağı ve sinekleriyle geçirmeyi bizi zorlamıştı. Günlerce cibinlikler altında temiz havaya hasret kalarak yaşadık. Pencerelerin gündüz vakti telleri, geceleri panjurları sıkıca kapatılırdı. Ama sivrisinekler bu koşullar altında dahi içeri girecek delik bulur, uykumuzu vızıtlarıyla bölerlerdi. Yaşantımızın akışını değiştirecek olan o 1914 yılında Sarıyer'e kendimizi Ancak Ağustos ayının ortalarında atabildik. Ertesi gün amcamlarla Sarıyer'e gidebileceğim izni çıkmıştı. Ailenin diğer fertleri ancak babam işlerini toparladıktan sonra, yani birkaç gün sonra bize katılabileceklerdi. İnci ile babaannemin sıkı denetiminden bir süre olsun kurtulacağım için mutluydum. İnci yiyeceklerimi hazırlarken ona yardım ettim. Bu arada gidip gelip tahta atımı okşuyordum. At da benimle birlikte gidecekti Sarıyer'e. Mehmet'in ağlayıp sızlanması boşuna. Atı babam getirsin diye bırakırsam Mehmet ya o güzelim gelesini koparır ya da başka bir yerine zarar verir. Arabacı Murat bizi Galata Köprüsü'ne bıraktı. Buradan Boğaz Vapuru'na binerek Sarıyer'e geçecektik. Murat ters bir adamdı. Hemen arabada at için yer olmadığını söyleyerek zorluk çıkarmak istedi. Amcamın gayreti sonunda yer açmaya güçlükle razı oldu. Ama bu defa da hırsından olacak, vapurda atın başına mutlaka bir şey geleceğini ileri sürdü. Murat, amcamın bahçıvanına benzemezdi ki, ufak çocukların isteklerini anlayışla karşılayabilecek olgunlukta değildi. İstanbul'un bütün kabadayılarının toplandığı Galata'ya, faytonunda oyuncak at ile gitmeyi gururuna yediremiyordu. Onun gönlünde yatan, annemi ya da babaannemin sıkıca örtünmüş bir biçimde Beyazıt'ın yeşil alanlarında gezdirmek veya konaklardan birine sabah kahvesine götürmekti. Kıratların arkasına oturup Galata Köprüsü'nü bir boydan bir boya geçmeyi son derece zevkli buldum. O günlerde İstanbul'un trafiği bugüne kıyasla hiç yok gibiydi. Bugünün trafiğini az diyenler artık o döneminkini tahmin etsinler. O sabah yolda bulunan faytonlar, at arabaları, sırtlarında yatak ya da benzeri eşya taşıyan hamallar, atların gittiği yöne aldırış etmeden kaldırımdan inen çingeler, eşekleri üzerindeki köylüler. Hepsi canlarını tehlikeye atmışlardı. Çünkü Murat, insan yaşamına değer vermeden arabayı rüzgarla yarıştırıyor, bu yolları kendisi yaratmış gibi dolu dizgin gidiyordu. Vapura biniş kolay olmadı. O telaş içinde atımı gözden kaybettim ve bir daha hiç bulamayacağım korkusuyla avaz avaz ağlamaya başladım. Yengem, Murat'ın atı amcama verdiğini defalarca söylediği halde inanamıyordum. Çok geçmedi, atı vapurun güvertesinde kendi başına oturuyor ve camdan gözleriyle denizi seyrediyor bulduk. Ahmet amcam vapura binerken şam fıstıklı çörekler almıştı. Küpeşteye dayanıp çörekleri ufak lokmalar halinde bizi çığlık çığlığa izleyen martılara attık. Yolculuk 2 saat kadar sürdü. Tam hareketsizlikten sıkılmaya başlamıştım ki Sarıyer vapur iskelesine yaklaştık. Karaya çıktık. Ağaçlar arasından amcamın arazisindeki seralar kısmen görünüyordu. Bu seralar çevreledikleri bahçeleri vapurdaki meraklı gözlerden korurdu. Hizmetkarlar bizi aşağıda karşılayıp yükümüzü aldılar. Bir yandan amcamın elini tutarak tozlu yoldan sevinçle yürüyor, diğer yandan da belki yılan çıkar diye büyük bir dikkatle bastığım yere bakıyordum. Sarıyer'in yılanları dillere destandı. O akşam evin bahçesine bakan tarafta ufak ama serin bir odada uyudum. Birbirine geçmiş yabani güllerin, tütün dallarının yakıcı, sarhoş edici kokuları arasında. Yaseminler pencereye kadar yükselmişti. Dışarıda yaprak kımıldamıyordu. Kulaklarım denizin sesini aradı. Odam arka yanda bulunduğu için boğazın sesini duymuyordum. Ah keşke becerikli İnci de burada olsaydı da şu düğmelerimi kolayca çözüvereydi. Yengem yaşlı bir halıyı göndermişti beni soyması için. Ne yıkanmamı doğru dürüst yapabilmişti bu kadın ne de soyunmamı. Üstelik her akşamki süt bardağımı getirmeden beni yatırmış, kapıyı da arkasından kapayıp gitmişti. İnci kapımı her zaman aralık bırakırdı. Aşağıdan gelen büyüklerimin sesleri ve Hacer'in bulaşık yıkarken çıkardığı gürültüyle uyumaya alışıktım. İnsan kendi yatağında yatmıyorsa seslere ve şekillere bir anlam veremiyor. Tahta eşyalar her zamankinden daha gürültülü bir şekilde gevşiyor, karanlık köşelerdeki tanımadık gölgeler olağanüstü yaratıklar haline dönüşüyor. Evin 2 köpeği, Fidel ve Jolie, dışarıda bir aşağı bir yukarı dolanıyorlardı. Bazen çitlere sürünüyorlar, bazen de yabancıların yaklaştığını duyuyor olacaklar ki korkutucu bir şekilde havlıyorlardı. Havladıklarında bahçıvan Hasan veya Rum aşçı Teres'e onları bir güzel azarlıyordu. Bir keresinde köpekler neredeydi bilmiyorum ama bir büyük kara kedi penceremin karşısındaki ağacın dalına çıkmıştı. Karanlıkta olduğundan çok daha büyük görünüyor, orada kımıldamadan bir bela gibi oturuyordu. Gözüme o akşam uyku girmemişti. Ama bu gece tüm korkularıma rağmen deliksiz bir uykuya daldım ve sabah yengemin neşeli sesi bana seslenene kadar gözümü açmadım. Amcam sabahın erken saatinde denize bir dalıp çıktıktan sonra kahvaltıya oturdum. Daha sonra bahçede yengemle oynadım. Oyunumuza Fidel ve Jolie de katıldı. Bunlar çok heybetli ama o ölçüde de sevimli darmatça köpekleriydi. Düz çayırda yuvarlanıyorlar, mutfak kedilerini kovalıyorlar ve tahta atımın parlak cilasını yalıyorlardı. Sarıyer'e gelişimizin üzerinden birkaç gün geçmişti ki bir sabah amcam tepelerdeki çiftliğine çıkacağını söyleyerek beni de birlikte götürmek istedi. Çiftlik pek o kadar yakın değildi. Arabayla gitmek en azından 2-2,5 saat sürüyordu. Yengemin hazırladığı yolluğu da alarak hepimiz faytona bindik, güle oynaya arabadaki rahat yastıkların arasına yerleştik. Yengemin yüzünde kalın yolculuk yaşmağı vardı. Bu örtü rüzgarla dalgalanıyor, hatta ara sıra benim yüzüme çarparak burnumu gıdıklıyordu. Çiftliğe vardığımızda çiftlik köpekleri koşarak geldiler ve amcamı müthiş bir havlamayla selamladılar. Öyle büyük ve düşmanca görünüyorlardı ki ister istemez amcamın arkasına geçip setresine tutundum. Köpeklerin boynunda üstü çivi uçları gibi uçlarla dolu demir tasmalar vardı. Kurtlar kışın çiftliği basarlarsa köpeklerin önce boynuna hücum ederlermiş. Bu çiviler köpeklerin korunmasını sağlarmış. 4. ayrımın sonu, sayfa 44.